bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Pazartesi Öyküleri 2. Alphonse Daudet Dünya Klasikleri 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ferda Tarı. Bir kayıt yazmanı. Adam ayağını sokağa atar atmaz, "Bire, bu ne sis?" dedi. Hemen yakasını kaldırdı. Boyun atkısıyla ağzını kapadı, elleri arka ceplerinde, başını eğerek ıslık çala çala dairenin yolunu tuttu. Gerçekten ortalığı öyle bir sis basmıştı ki sokaklarda pek belli olmuyordu. Büyük kentlerin göbeğinde sis kardan çok kalkmaz. Sisi çatılar parçalar, duvarlar emer. Kapılar açıldıkça evlere girip yok olur, merdivenleri kayganlaştırır ve trabzanları nemlendirir. Arabaların gidiş gelişi, sokaklardan geçenler, o sabahleyin ibedi ibedi, zavallı zavallı sokaklara dökülenler sisi parça parça eder, alıp götürür ve dağıtırlar. O ipince ve daracık iş yeri giysilerine, mağazalarda çalışan kızların trenç kotlarına, pörsümüz küçük peçelere, mışambadan büyük şapka kutularına takılır kalır. Ama henüz ıssız rıhtım boylarında, köprülerde, kıyıda, ırmakta ağır, koyu ve kıpırtısız bir sis vardır. Ve güneş Notre Dame'ın arkasından yukarıya camı buzlu bir idare lambası pırıltısıyla yükselir. Yele karşın, sise karşın bizimki iş yerine gitmek için rıhtım boyunu hep rıhtım boyunu izliyor. Başka bir yoldan da gidebilir ama sanırım ona göre ırmağın gizemli bir çekiciliği var. Parmaklıklar boyunca yürümek, amaçsız dolaşanların dirseklerine, aşınmış rampa taşlarına sürtünmek hoşuna gidiyor. O saatte böyle bir havada gezinenler pek az. Ama yine ara sıra kolunda çamaşır sepeti, parmaklığa arkasını verip dinlenen bir kadına ya da dirseklerini dayayıp sıkıntılı sıkıntılı suya eğilmiş bir zavallıya rast geliniyor. Her seferinde de bizimki geriye dönüyor, bunları merakla süzüyor ve sonra da sanki kafasında gizli bir düşünce bu insanları ırmağa karıştırıyormuş gibi suya bakıyor. Bu sabah ırmak hiç de neşeli değil. Dalgalarının arasından yükselen bu sis onu ağırlaştırmış gibi. Kıyılarda karanlık çatılar, suya yansıyan, ırmakta birbirine giren ve dumanı tüten bütün o uzunlu kısalı, eğilmiş ocak boruları sanki senin dibinden bütün dumanını Paris'e sis olarak savuran iç karartıcı bir fabrika duygusu veriyor. Bizimkine gelince o bunu öyle pek üzücü bulmuşa benzemiyor. Islaklık her yanından içine işliyor. Giysisinde kuru bir tek iplik bile kalmıyor. Ama o yine dudaklarının ucunda rahat bir gülümsemeyle ıslık çala çala yoluna gidiyor. Senin sislerine ne zamandan beri alışmış artık. Hem sonra iş yerine gelince içi tüylü sıcacık terlikleriyle çoktan çıtır çıtır yanan sobasına ve her sabah üstünde kahvaltısını hazırladığı sıcak demir kapağına kavuşacağını biliyor. Bunlar yalnızca bütün yaşamları bir köşecikte geçen o küçülmüş zavallı varlıkların tanış olabileceği memur keyifleri ve hapishane zevklerindendir. Ara sıra "Elma almayı unutmayayım" diye söyleniyor, yine ıslık çalıyor ve ivedi adımlarla yürüyor. İşine onun gibi keyifle giden kimse görmemişsinizdir. Rıhtım boyu, hep rıhtım boyu, sonra bir köprü. Şimdi artık Notre Dame'ın arkasındadır. Adanın bu ucunda sis, her yerdekinden daha koyu. Her üç yandan birden geliyor, yüksek kuleleri yarıya kadar silmiş ve sanki bir şey saklamak istiyormuş gibi köprünün köşesine yığılmış. Adam duruyor. Orası. Bir takım garip gölgeler, bir şey bekliyormuş gibi yaya kaldırımına çömelmiş insanlar ve hastanelerle parkların parmaklıklarında olduğu gibi dizi dizi bisküvi, portakal, elma sergileri hayal meyal fark ediliyor. Ah ne güzel elmalar, buğular içinde öyle taze, öyle kırmızı ki. Ayaklarını mangalına uzatmış titreyen satıcı kadına gülücükler yaparak ceplerini dolduruyor. Sonra sesler içinde bir kapıyı itiyor, atları koşulu bir arabanın durduğu küçük bir avludan geçiyor. Geçerken de "Bizim için bir şeyler var mı?" diye soruyor. Sırılsıklam bir arabacı "Evet Monsieur" diyor. Hem de pek şirin bir şey. O zaman hemen bürosuna giriyor. İşte orası sıcak ve pek rahat. Bir köşede harıl harıl soba yanıyor. İçi tüylü terlikleri yerli yerinde. Küçük koltuğu pencerenin yanında aydınlık içinde kendisini bekliyor. Camlara perde gibi inen sisten yekpare ve tatlı bir ışık geliyor. Sırtları yeşil ciltli kayıt defterleri raflarında düzgün sıralanmış. Tam bir noter bürosu. Adam rahat bir soluk alıyor. Artık kendi evindedir. İşe başlamadan önce büyük bir dolap açıyor ve içinden alpak kolluklarını çıkararak özenle kollarına geçiriyor. Küçük bir kırmızı toprak kap ve kahvehanelerden toplanma birkaç parça şeker de çıkarıyor. Ve hoşnut bir biçimde çevresine bakınarak elmalarını soymaya başlıyor. Doğrusu bundan daha iç açıcı, daha ışıklı, daha düzenli bir büro bulunamaz. Yalnızca alışılmadık bir yanı da var. O da her yandan duyulan, sanki bir gemi kamarasındaymış gibi insanı sarmalayan şu su gürültüsü. Aşağıda Sen ırmağı homurdana homurdana köprünün kemerlerine çarpıyor, köpüklü dalgalarını adanın bu hep tahta, kazık ve yıkıntılarla dolu ucunda çatlatıyor. Binada bile büronun çevresinde testi testi boşalan bir su şarıltısı, büyük bir yıkama gürültüsüdür gidiyor. Neden yalnızca sesini duymakla bu su insanın içini donduruyor bilmiyorum. Suyun katı bir zemin üzerinde şakladığı, kendisini bir kat daha soğuk gösteren geniş malta taşları ve mermer masalar üzerinde zıpladığı duyumsanıyor. Bu garip evde böyle yıkanacak ne var ki? Ne silinmez leke bu? Ara sıra bu su boşanması kesilince orada ta dipte tıpkı buzlar erimeye başladığında ya da yeğin bir yağmurdan sonra olduğu gibi birer birer damlalar düşüyor. Sanırsanız ki damlar ve duvarlar üstünde toplanan sis sobanın sıcaklığıyla erimiş de boyuna tıp tıp damlıyor. Bizimkinin bütün bunlara aldırış ettiği yok. Bütün dikkatini kırmızı kapta hafif bir ağda kokusuyla çıtırdamaya başlayan elmalarına vermiş. Bu güzel çıtırdı suyun gürültüsünü, o iç karartıcı su gürültüsünü duymasına engel oluyor. Dipteki odadan kısık bir ses. "Ne zaman isterseniz yazman" diyor. Bizimki elmalarına şöyle bir göz atıyor ve istemeye istemeye gidiyor. Nereye gidiyor? Bir an aralık kapıdan saz ve bataklık kokan tatsız ve soğuk bir hava giriyor ve ipler üzerinde kuruyan bir sürü eski püskü, solmuş önlükler, gömlekler, kollarından boylu boyunca asılmış, suları damlayan, boyuna damlayan bir basma entari görülüyor. Bu işte bitti. Yeniden bürosuna giriyor. Masasının üzerine sırılsıklam olmuş bir takım öteberi koyuyor ve soğuktan kıpkırmızı kesilen ellerini ısıtmak için titreye titreye sobaya yaklaşıyor. Sırtı ürpermeler içinde. Böyle bir havada insan zır deli olmalı diyor. Bunlara böyle ne oluyor kuzum? İyice ısınıp şekeri de kabın kıyısında incelenmeye başlayınca masasının bir köşesinde kahvaltısını ediyor. Bir yandan karnını doyururken bir yandan da kayıt defterlerinden birini açıyor ve keyifle sayfalarını çeviriyor. Bu kocaman kayıt defteri ne de güzel tutulmuş. Düzgün satırlar, mavi mürekkeple yazılmış başlıklar, yaldızlı rıh parıltıları, her sayfada bir kurutma kağıdı, bir özen, bir düzen ki sormayın. Herhalde işler pek yolunda gidiyor. Bizimki pek iyi geçmiş bir yıl sonu bilançosu karşısında keyif duyan bir sayman kadar hoşnut. Defterinin sayfalarını çevirerek tadını çıkarırken yandaki salonun kapıları açılıyor ve bir kalabalığın malta taşlarında yankılar yapan ayak sesleri duyuluyor. Kilisedeymiş gibi alçak sesle konuşuyorlar. Ah ne kadar da genç, ne yazık. Herkes birbirini itiyor, birbirine bir şeyler fısıldıyor. Genç olmasından ona ne? Rahatça elmalarını bitirirken az önce getirdiği öteberiyi önüne çekiyor. Kum dolu bir yüksük, içinde bir metalik bulunan bir para çantası, paslanmış küçük bir makas, öylesine paslanmış ki artık hiçbir işe, ah evet, hiçbir işe yarayamaz. Sonra yaprakları birbirine yapışmış bir işçi kız cüzdanı, külçe haline gelmiş, yazıları silinmiş bir mektup. Ancak birkaç sözcüğü okunabiliyor. Çocuk, parasızlık, süt ninenin aylığı. Kayıt yazmanı, bilinen şeyler der gibi omuz silkiyor. Sonra kalemini alıyor ve kocaman defterinin üzerine düşmüş ekmek kırıntılarını bir bir üflüyor. Elini iyice dayamak için bir devinimde bulunuyor ve en güzel yazısıyla ıslak cüzdanın üzerinde söktüğü adı yazıyor. Felice Romeu, kumaş boyacısı, 17 yaşında. Girardi'nin bana söz verdiği 300 bin frankla. Evinizden sanki seker gibi içiniz açık çıkıp da Paris'te 2 saat dolaştıktan sonra nedensiz bir üzünç, ne olduğu bilinmeyen bir sıkıntıyla keyfiniz kaçmış, bitkin bir durumda eve döndüğünüz hiç olmamış mıdır? Kendi kendinize neyim var dersiniz. Fakat istediğiniz kadar kafa yorun, bir şey bulamazsınız. Bütün ziyaretleriniz iyi geçmiştir. Kaldırım kurudur, güneş sıcaktır ama yine de içinizde yüreğiniz yanmış gibi acı verici bir boğuntu duyarsınız. Çünkü halkın kendisini gözden ırak ve bağımsız duyumsadığı şu koca Paris'te üzerinize sıçrayan ve geçerken size damgasını basan herhangi bir koyu yoksulluğa çarpmadan bir adım atamazsınız. Yalnızca bilinen ve ilgi duyulan talihsizliklerden biraz da bizim payımıza düşen ve ansızın karşılaşınca vicdan azabı gibi yüreğimizi yakan dost dertlerinden ya da bir kulağımızdan girip öbür kulağımızdan çıktığı halde ayrımına varmaksızın bizi üzen rastgele tanıdık yakınmalarından söz etmiyorum. Tümüyle yabancı, geçerken kendi işinizin koşuşturması ve sokağın karma karışıklığı arasında bir an beliriveren acıları söylemek istiyorum. Bunlar araba sarsıntılarıyla kopmuş konuşma parçaları, kendi kendine ve yüksek sesle söylenen o sağır ve kör kaygılar, düşük omuzlar, çılgınca davranışlar, ateşli gözler, gözyaşıyla şişmiş, sapsarı yüzler, kapkara tüyler içinde henüz dinmemiş taze yaslardır. Sonra çakıp geçen belli belirsiz ayrıntılar, fırçalanmış, yıpranmış, hep kuytu ve gölgelik yer arayan bir ceket yakası, bir kemerin altında boşa dönen, sessiz çıkmaz bir küçük laterna, kambur bir kadının çarpık omuzları arasında insana üzünç veren bir düzgünlükle boynuna bağladığı kadife bir kordele. Bütün bu bilinmeyen zavallılık görünümleri çabucak gelip geçer. Siz onları daha yolda unutursunuz. Fakat dertlerinin size sürtündüğünü duyumsamışsınızdır. Peşleri sıra sürükledikleri ezinç giysinize işlemiştir. Ve günün sonunda siz de bütün bir üzüntü ve ezincin kımıldandığını duyarsınız. Çünkü ayrımına varmaksızın bir sokağın dönemecinde, bir kapının eşiğinde bütün talihsizlikleri bağlayan ve aynı sarsıntıyla canlandıran o göze, görünmez ipliğe siz de takılmışsınızdır. Geçen sabah, çünkü Paris özellikle sabahleyin yoksulluklarını gösterir, sırtına adımlarını çok daha uzun ve doğallıkla bütün devinimlerini pek aşırı gösteren daracık bir palto giymiş, ölüm sıra giden bir zavallı adamcağızı görünce bütün bunları düşündüm. İki büklüm olmuş, sert yere tutulmuş ağaç gibi sallanan bu adam pek hızlı yürüyordu. Ara sıra eli arka ceplerinden birine dalıyor ve küçük bir francaladan parçalar koparıp sokakta inmekten utanıyormuş gibi gizlice ağzına atıyordu. Duvarcıların yaya kaldırımlarına oturarak taze okkalıklarını orta yerinden dişlediklerini görünce ağzımın suyu akar. Küçük memurların kulaklarında kalem, ağızları dolu dolu, açık havada karın doyurmaktan pek hoşnut, koşa koşa ekmekçiden bürolarına dönmelerine de pek imrenirim. Ama önümdekinde asıl açlığın utancı duyum sanıyordu. Bu zavallıcığın cebinde ufaladığı ekmeği ancak böyle kırıntı halinde yemeği göze alabilmesi yürekler acısıydı. Peşine takılalı bir süre geçmişti ki ansızın bu yolunu şaşırmış varlıklarda sık sık görüldüğü gibi birdenbire yön ve düşünce değiştirdi ve geriye dönünce benimle yüz yüze geldi. Ah siz misiniz? Rastlantıya bakın ki kendisini biraz tanıyordum. Paris kaldırımlarında biten benzerleri gibi girişimcilerden, buluş yapanlardan biriydi. Sonu gelmeyen gazeteler çıkarmış, bir süre epey reklam yapmış, basın dünyasında gürültü koparmış ve 3 ay önce de büyük bir balıklamayla ortadan gitmişti. Daldığı yerde birkaç gün süren bir köpüklenmeden sonra yeniden dümdüz olmuş, eski durumuna dönmüş ve adamcağızın artık sözü edilmez olmuştu. Beni görünce biraz şaşırdı ve herhangi bir soruya yol açmamak ve sanırım bakışlarımı kılıksızlığından bir meteliklik ekmeğinden uzaklaştırmak için olacak, çabuk çabuk ve yapmacık bir neşeyle konuşmaya başladı. İşleri pek, hem de pek yolundaymış. Başına gelenler bir duraklamadan başka bir şey değilmiş. Şu anda pek iyi bir iş kovalıyormuş. Resimli büyük bir sanayi gazetesi. Para bol, her yerden ilan yağıyormuş. Konuşurken yüzüne bir canlılık geliyordu. Beli doğruluyordu. Yavaş yavaş bir kayırıcı edası takındı ve sanki yönetim yerini kurup da yerleşmiş gibi benden makale bile istedi. Utku kazanmış bir tavırla, "Biliyor musunuz?" dedi. "Bu iş sağlam bir iştir. Girardi'nin bana söz verdiği 300 bin frankla başlıyorum." Girardin, bu tür düşlemcilerin ağzına hiç düşmeyen bir attı. Bu at ne zaman önümde söylense, yepyeni mahalleler, yapımı bitmemiş dev yapılar, paydaşlar ve yöneticilerinin çizelgesiyle taze basılmış gazeteler görür gibi olurum. Kaç kez akla hayale sığmayan tasarımlar dolayısıyla bundan Girardin'e söz etmeli dendiğini duymuşumdur. Ona da bu zavallı adama da bu işten Girardin'e söz etmek düşüncesi gelmişti. Belki de bütün gece tasarısını hazırlamış, rakamlar sıralamıştı. Sonra sokağa çıkmış ve yürürken içi içine sığmayarak iç zihninde öyle tavana gelmişti ki karşılaştığımız sırada Girardin'in kendisinden 300 bin frankı esirgeyebilmesi olanaksız görünmeye başlamıştı. Bu paranın kendisine söz verildiğini söylemekle zavallı adamcağız kıtır atmıyordu. Yalnızca düş görmeyi sürdürüyordu. O bana sorunu anlatırken sokaktan geçenler sağdan soldan bize çarpmışlar, duvarın dibine kadar itmişlerdi. Borsadan bankaya giden, aceleci, dalgın, gözleri işlerinden başka bir şey görmeyen adamlarla senetlerini çekmeye koşan kaygılı dükkancılar, geçerken birbirlerine rakamlar fısıldayan gözleri yerde borsa aracılarıyla dolu kalabalık sokaklardan birinin yaya kaldırımı üzerindeydik. Bu kalabalığın arasında sanki talih oyunlarının ivecenliği ve canlılığı duyumsanan bu borsacı mahallesinde bütün bu güzel tasarımları dinlemek, denizin ortasında bir batma öyküsü dinliyormuşum gibi sırtımı ürpertiyordu. Bu adamın bana bütün anlattıklarını, yıkılışını başka yüzlerde, coşkun umutlarını başka dalgın gözlerde gerçekten görüyordum. Birdenbire nasıl yanıma yaklaşmışsa öylece ansızın benden uzaklaştı ve bütün bu adamların ciddi bir tavırla iş dünyası dedikleri o çılgınlık, düş ve yalan burgacına kendisini kapıp koyverdi. 5 dakika sonra kendisini unutmuştum. Ama akşam evime dönüp de sokakların tozuyla birlikte günün bütün dertlerini de üzerimden silkince o telaşlı ve solgun yüz, o bir meteliklik francala ve o gösterişli Girardi'nin bana söz verdiği 300 bin frankla sözlerine eşlik eden el kol işaretleri yeniden gözümde canlandı. Arthur. Birkaç yıl önce Champs Elysees'te Dos Maisons pasajında küçük bir odada oturuyordum. O pek soğuk, pek sessiz, ancak arabayla geçilebilir duygusunu veren büyük kibar caddelerin ortasına sıkışmış, yitmiş, kıyıda kalmış bir semt köşesi düşünün. Nasıl bir mal sahibi keyfi, nasıl bir eli sıkı ya da yaşlı bir insan kuruntusuyla o güzel mahallenin göbeğinde bu arsalar, bu küflü bahçecikler, dıştan merdivenleri, ipe asılmış çamaşır, tavşan kümesi, sıska kedi ve insana alışkın kargalarla dolu tahta taraçalarıyla bu çarpık, bir katlı evler sürüklenip kalmıştı, bilmiyorum. Burada işçi aileleri, küçük bir geliri olanlar, birkaç sanatçı, nerede ağaç kalmışsa oradan eksik olmazlar, son olarak da yoksulluk içinde gelip geçen kuşaklarla çirkefleşmiş gibi iğrenç görünüşlü 2-3 pansiyon vardı. Çevrede çepeçevre Champs Elysees'in görkemi ve gürültüsü, sürekli bir araba akışı, bir koşum ve rahvan ayak tıkırtısı, küt diye kapanan ana giriş kapıları, kemerleri sarsan kaliskalar, sesi kısık piyanolar, mobilyanın kemanları, açık renk ipek perdeleriyle farklılaşmış camları, üzerinde kollu şamdanların yaldızı ve bahçıvanların az bulunur çiçekleri yükselen yüksek buzlu camlarıyla yuvarlak köşeli, sessiz, büyük konaklardan bir ufuk. Ucunda bir tek sokak feneri bulunan bu karanlık ve daracık Dos Maisons sokağı, çevresindeki güzel dekorun kulisi gibiydi. Bu lüks içinde incik boncuk olarak ne varsa hep buraya sığmaya gelirdi. Sırmalı kapıcı pantolonları, palyaço mayoları, İngiliz at bakıcıları ve bir sürü cambazhane binicisi, ikiz midillileri ve afişleriyle hipodromun iki küçük at bakıcı yamağı, keçi koşulu arabalar, kuklalar, külah biçiminde bisküvi satan kadınlar, sonra açılır kapanır iskemleler, akordiyonlar ve ellerinde sadaka kutularıyla akşamları dönen kör toplulukları. Ben pasajda otururken bu körlerden biri evlenmişti. Onuruna bütün gece görkemli bir klarnet, flüt, akordiyon ve laterna konseri dinlemiştik. Konserde değişik ezgileriyle bütün Paris köprülerinin geçit yaptığı görülüyordu. Genellikle pasaj oldukça sessizdi. Bu sokak sürtükleri ancak akşam karanlığında pek yorgun dönüyorlardı. Yalnızca cumartesileri Arthur haftalığını alınca cürcüne başlıyordu. Arthur benim komşumdu. Bizim odayla onun karısıyla birlikte oturduğu pansiyon arasında üstüne tel gerilmiş alçak bir duvardan başka bir şey yoktu. Bu nedenle istemeye istemeye yaşamının benimkine karıştığı oluyordu ve her cumartesi bu işçi ailesinde oynanan o Paris'e özgü korkunç dramı hiçbir ayrıntısını kaçırmadan dinliyordum. Dram hep aynı biçimde başlıyordu. Kadın akşam yemeğini hazırlıyor, çocukları da çevresinde dönüyordu. Bir yandan onlarla tatlı tatlı konuşuyor, bir yandan da iş görüyordu. Saat 7 oluyor, 8 oluyor, gelen giden yok. Zaman geçtikçe kadıncağızın sesi değişiyor, hıçkırıklı ve sinirli oluyordu. Karnı acıkan, uykusu gelen çocuklar mızmızlanmaya başlıyordu. Adam bir türlü görünmüyordu. Onsuz yemeğe oturuluyordu. Sonra çocuklar yatıp da uykuya dalınca kadın tahta balkona geliyordu. Onun alçak sesle hıçkıra hıçkıra "Ah edepsiz, ah edepsiz" diye söylendiğini duyuyordum. Evlerine dönen komşular kendisini balkonda görüyorlar, durumuna acıyorlardı. "Siz de gidip yatsanıza Madame Arthur. Biliyorsunuz ki bugün haftalığını almıştır, erken gelmez. Sonra da öğütler, akıl öğretmeler. Sizin yerinizde olsaydım, bakın neler yapardım. Niçin patronuna yakınmıyorsunuz?" Bütün bu acımalar onu bir kat daha ağlatıyordu. Fakat umudunda, beklemekte direniyor, sinirleniyor, kapılar kapanıp da pasaj sessizliğe gömülünce kendisini yalnız sanarak orada dirsekleri balkona dayalı bütün zihni değişmez bir düşünceye takılmış, yaşamlarının yarısı hep sokakta geçen halkın o sağa sola pek aldırış etmezliğiyle kendi kendine yüksek sesle dert yanıyordu. Kira yine geç kalmıştı. Alacaklılar, ekmekçi veresiyeyi kesmişti. Yine parasız dönerse ne yapacaktı? Sonunda geç kalanların ayak seslerine kulak kabartmaktan, saatleri saymaktan bıkıp usanıyor, içeriye giriyordu. Fakat aradan epey zaman geçip de ben artık her şeyin bittiğini sandığımda yanı başımdaki balkonda birisinin öksürdüğünü duyuyordum. Zavallı kadın merakından yine eski yerine gelmiş, o daracık karanlık sokağa baka baka gözünün nurunu tüketiyor ama kendi yoksulluğundan başka bir şey göremiyordu. Saat 1'e, 2'ye doğru kimileyin daha geç pasajın ucundan bir şarkı sesi geliyordu. Bu evine dönen Arthur'du. Çoğunlukla yanına birini takmış, "Gelsene be yahu, gelsene be yahu"larla arkadaşını kapıya kadar sürüklüyordu. Dahası kapının önüne gelince de evde kendisinin ne beklediğini bildiği için bir türlü içeriye giremiyor, bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Merdivenden çıkarken uykuya dalan evin sessizliği içinde yankılanan kendi ayak sesi onu vicdan azabı gibi sıkıyordu. Kendi kendine yüksek sesle söyleniyor ve her kapının önünde durarak "İyi akşamlar Madame Weber, iyi akşamlar Madame Matthew" diye söyleniyordu. Yanıt verilmezse sövüp saymaya başlıyor, sonunda bütün kapılar, bütün pencereler açılıp tepesine ilençler yağıyordu. Zaten istediği şey de buydu. Sarhoş olunca çekişmeler, kavgalar hoşuna gidiyordu. Hem sonra böylece kızışıyor, tepesi atmış geliyor ve eve dönmek kendisini öyle korkutmuyordu. Hele o dönüş korkunçtu. "Aç, ben geldim." Kadının taşlıkta çıplak ayak seslerini, kibrit çakmalarını ve adamın içeriye girer girmez hep aynı masalı kekelemeye başladığını duyuyordum.